Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yine bir pazar günü, yine bir hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan ve kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la beraber bugün de yine gündeme düşen konulardan, kendi gönlümüze düşenlerden paylaşımlar yapmaya gayret edeceğiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
Allah olsun, iyiyiz.
Böyle grip salgını.
Hep kışın bizim mesleki hastalıkta hep sesimizi kullandığımız için böyle bir kırıklık oluyor.
Bitmedi mi? Sınavlar şu an sanki
bitti yapılıyor. Yani şu anda bir haftadır ders anlatmıyoruz ama biz işte akşam mesaimiz de oluyor ya.
Akşam mesaisi derken?
Ya akşam da bir şeyler anlatıyoruz hep.
Ha, siz gündüz ayran anlatıyorsunuz,
yani
akşam ayran anlatıyorsunuz.
Boğazımızın hareketi bitmiyor yani.
Ben akşamları okuyorsunuz diye düşünmüştüm ama anlatıyorsunuz siz herhalde.
Ya okudu, benim otomatik okuyunca millet dağılıyor. Biz de yani bir kısmıyla anlatmak mecburiyetinde kalıyoruz yani.
Şimdi abi yani çok şaşırttınız beni yani. Yola ters değil mi?
Neyi?
Yola ters değil mi? Niye oku yani açıklama gereği duyuyorsunuz ki?
Mühim olan yola girmek lütfen. Ters düz yola gir yeter ki. Onun için bazen okuyoruz, bazen anlatıyoruz.
Sanki böyle bir icazetiniz de var gibi hatırlıyorum Mehmet'e.
Radyoda çok tehlikeli laflar konuşuluyor.
Biz İcazet doğrusu, derken tabii yanlış anlaşılıyor. Evet, tabii. Böyle bir müsaadeniz var değil mi siz Mehmet abi?
Ya şöyle olmuştu tabii, bir incelik var burada. Şimdi herkes açıp da yorum yapmaya başlayınca bu sefer yani binlerce ortaya yorum
o zaman
çıkar.
Hani indi mülahazalar diyorlar ya, subjektif bir takım yorumlar giriyor. Göre.
Doğrusu o üslupta çok şey yapmamaktır, yorum yapmamaktır. Fakat biz böyle bundan şöyle bir 25 sene geçti evveldi herhalde. Ben o yeni bitirmiştim üniversiteyi veya bitirmemiştim daha.
Bize bir 96 gibiydi sanki.
Sanki daha
95
da
veya
94 gibiydi 94. Sanki. Hı. Ondan sonra böyle bir ortaokullu arkadaşlar vardı falan dediler. Ya sen bunlara bir anlatalım edelim nasıl olabilir falan diye. Bize bir vazife verdiler o zaman. O zaman Musa Efendimiz'in köşküne gitmiştik. Ben arkadaşlar da işte normal o zaman çok da şey değildi yani. Normal okullardı, kolejlerden falan çocuklar da vardı. Orada baktım ben çocuklara, bizim yolun usulünü de biliyorum. Dedim ki efendim dedim ben dedim biraz arkadaşlar böyle genç arkadaşlar açıklama yapabilir miyim diye sormuştuk Musa Efendimiz'e. O da dedi ki açıkla Hacı Mehmet dedi. O günden beri ben açıklıyorum yani icazet manası da budur.
Açıkla açıkla bitmedi herhalde.
Bitmedi. Biz açıklaya açıklaya açığa da düştük ama o minvalde devam ediyor. İşin kötüsü.
Abi yoldan gayri bir yere düşme de evet, aşağı düşsene eyvallah. Sıkıntı yok inşallah.
Ben onu şeye benzetiyorum mesela bu koca bir yol vardır da hani.
Otobanlar gibi.
Otobanlarda bir de böyle illegal şeyler vardır. Böyle gide gele yol etmiştir millet
keçi
olayı
yolu.
Biliyor musun? Ha, yola çıkmak için hep onu kullanır. Ben kendimi hep öyle hissediyorum. O yola çıkmak için kullanılan bir şey gibi. Fakat hep de biz yolun dışında kalmış gibi bir hissiyatımız var.
Ya muhterem hocamızın da böyle bir tabiri var ya koyun çobanlığı bitti artık keçi
doğru,
çobanlığı diye.
Doğru.
Yani keçi yolları da keçi çobanlarının bilmesi gereken yollar gerçekten. Efendim çok yoğun gündemler geçiriyoruz bir taraftan. Ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Biz cuma günleri Ünsal Sözbir ağabeyimize de ekonomi gündemi programı yapıyoruz.
Evet.
Orada da hakikaten bir mesela işsizlik rakamlar açıklandı geçenlerde. Genç
artmış
işsizliği,
değil mi? %1,5.
Evet. Genç işsizliği neredeyse her 4 gençten bir tanesi işsiz. Hatta bu 15-24 yaş arasını baz almışlar ölçerken. Bunu 15-30'a çıkarttığınız zaman neredeyse her 3 gençten bir tanesi işsiz gibi böyle ilginç bir sonuçta bulunuyor. İspanya gibi kötü değiliz yani orada %50-%60 belki rakamlarını telaffuz ediyor yetkililer ama sonuçta bir işsizlik söz konusu. Ben de hep şu soruyu orada da gündeme getirdim. Bugün de ondan başlayalım isterseniz Mehmet abi. Bir mezun olmasına 3 ay kala bir öğrenci gelse ki çok öyle öğrenciniz de vardır. Abi ben 3 ay sonrasını görüyorum artık. Biz hatta geldiği zaman çocuklar yeni üniversiteye bak 4 sene sonrasını gör demeye çalışıyoruz ama pek onu yapamıyorlar. O çok mümkün olmuyor. 3 ay sonra ben Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz konumuna geçeceğim öğrencilikten. Ne yapmayı tavsiye edersiniz diye. Birisi gelse abi bir genç size sorsa. Şimdi bu anne babaların derdi, abilerin, ablaların derdi, büyüklerin derdi. Ama bir gençlerin derdi değil sanki. Çok böyle rahat bir ortamda sanki bulunuyorlar gibi. Bunu dert eden zaten kendisine bir yol açıyor ya. Abi. Yani bu çok önemli bir şey gerçekten. Dert etmeyen için ne demek lazım?
Yani bu genel bir şey. Gerçi sizin cuma programının konseptine doğru kayıyoruz ama şimdi diyecekler
biz ya, her şeyi konuşuyoruz.
Buna da her liseden anlıyor diyecekler.
Hayır olan her şeyi konuşuyoruz abi.
Nereden girdiler, nereye geldiler, biraz sonra nereye dönecekler.
Nereden çıkacağımız hiç belli olmaz.
Nereden çıkacağımız belli değil. Şimdi şöyle, ya ben genel, evet işsizlik var. Bu her zamanki problemdi yani. Türkiye için ciddi bir problemdi. Fakat ben şunu görüyorum yani. İşsizlik diye bir problem yok bence. İş beğenmeme problemi var. Yani biz iki taraflı. Bak Ünsal Bey'in, sizin ve benim ortak bir noktamız daha var. Ne bu?
Şimdi oralara girmeyelim abi.
Girelim.
O ortak ya, hayır, reklam olmasın.
Ya
reklam ya, ortak olmasın. Yaptığımız işler var, tamam.
Tabii tabii, reklam olmasın. Double Wings diye bizim bir özel istihdam bürosu kurgulamıştık. Sadece bu niyetle. Yani uygun insanları uygun işlere yerleştirelim diye. Çünkü bir tarafta insanlar, işverenler güvenecekleri
nitelikli
adam arıyorlar.
Nitelikli
yetkin adam arıyorlar. Bir tarafta da işte bizim gençlerimiz sizin dediğiniz hikayeyle iş arıyorlar. Ben şunu görüyorum. Adam arayan adam bulamıyor. İş arayan iş bulamıyor. Bu nasıl bir şeydir? O demek ki o hayalindeki şeylerle kendini eşleştiremiyor. Fakat biz de şunu biliyoruz. Yani herkesin böyle piramidin en tepesinde bir işe sahip olması mümkün değil ki. Değil mi? Orada bir seçilme, bir eliminasyon olacak. Piramidin en geniş kısmı alt kısmıdır. Orada bir milyonlar olacak. Biraz sonra yüz binler olacak. Daha tepeye doğru binler, onlar, yüzler, yüzler, onlar.
En tepede,
en
bir kişi
tepede
var
de birkaç kişi olacak.
Evet.
Bu bir yarış aynı zamanda. Biz belki bu şeylerle insanlara, işte sen üniversiteyi bitir, direkt piramidin tepesine çıkacaksın gibi bir algı veriyoruz. Yani yanlış olan bu zaten.
Evet.
Yani insanlar mücadele ederek bir yerlere geleceklerine, ya ben sırtımı bir tarafa dayayayım, ondan sonra beni nasılsa bir yerlere taşırlar gibi bir anlayış var. Maalesef bu anlayışı kullanan kötü niyetli insanlar başımıza ne işler açtılar, değil mi?
Evet.
Ama sen gel bana dayan, buraya bir kaydını yaptır. Ben senin işini de ayarlarım, memuriyetini de ayarlarım, imtihanını da ayarlarım, her şeyini, evlenmeni de ayarlarım,
eşini
yükselişini de ayarlarım diyerek insanları,
hatta ahiretini ayarlarım.
Kandırdılar, değil mi? Ya buraya getirdiler. İnsanların da daha kötüsüne biliyor musunuz? Bu tip müesseselerden beklentilerini değiştirdiler.
Evet, çok yani, önemli.
Bu önemli bir şey.
Yani o şeye benziyor Mehmet abi, hani adamın çölde bir garibe yardım etmiş.
Evet.
Kendisi azlığını paylaşmış, işte efendim suyundan vermiş. Bir müddet sonra bu o garip biraz canlanınca, kötü niyetli birisiymiş. Bu kendisine yardım edenin binitine atlamış ve kaçmaya başlamış. O arada arkadan bağırmış bu yardımcı olan. Demiş ki bunu kimseye anlatma. Niye demiş, şaşırmış yani. Demiş bundan sonra çölde birisi senin gibi yardıma ihtiyaç olduğunda, bundan sonra kimse çöldeki kalmış birisine yardım etmeyecek.
Evet.
Yani bunlar aslında işin bu kimyasını bozdular yani.
Doğru.
Yani hem beklentiler yükseldi, farklılaştı. Normalde insanlar işte bu tür cemiyetlere, cemaatlere ya da teşekküllere girdikleri andan itibaren tabiri caizse gözleri kaydı yani. Halbuki orada insan belki ahlak talim edecek, edep terbiye talim edecek. Belki bir sosyalleşmenin kısa yolu olarak o tür bir imkanı alabilecekken, tam tersi kariyer, eş, iş, işte efendim yükselme, bir takım çevre, muhit bulma.
Tamamen dünyevi ve seküler istekler.
Evet, evet, evet.
Rin merkezi gibi anlaşıldı. Halbuki senin esas merkezin neydi? Başka bir şeydi. Yani burada Turgut Özal'ın güzel bir şeyi olmuştu o dönem. İlk Genelkurmay Başkanı'nı enleyen insandır başbakanken. Biliyorsunuz.
Evet,
işte
evet.
Necip,
evet.
Senin Torumtay vardı.
Necdet Ürü'nün önünü kesti Torumtay'ı.
Ondan sonra Necdet Ürü'nü kesti. Necdet Ürü'den sonra geleceği kesti. Herhalde.
Evet, doğru.
Ondan sonra.
Özel miydi?
Özel de değildi. Neyse, hatırlamıyoruz da. Onu enledi. Ve o zaman şunu söylemişti Turgut Özal. Bir kuleliğe girmiş bir çocuğun ortaokulda şunu kafasına yazması lazım. Benim buradan gelebileceğim en son makam Cumhurbaşkanlığı değil, Genelkurmay Başkanlığı'dır. Yani şimdi bizde de bir adam tekkeye giriyor, geliyorsa diyelim ki sizin dediğiniz bu teşekküllere, ya ben siyasete nasıl yakın olurum, ben ticarete nasıl yakın olurum, ben kariyere nasıl yakın olurum, ben şurada bir pay kapmaya nasıl yakın olurum diye değil, tek düşüncesi ben Allah'a nasıl yakın olurum olmalıdır.
Evet. Kul nasıl olurum, güzel evet, kul nasıl
o kadar,
olurum.
Evet. O kadar, bizim de hakikaten onun önüne koyduğumuz şey bu olmalıdır. Ben bunların hepsinde bir hayır görüyorum. Bu tip beklentiler içinde olanlar elensinler. Sadece ne istediğini bilen adamlar buralarda olsunlar. Bu önemli bir şeydir.
O yüzden mi siz okumayı açıklıyorsunuz abi? Sadece.
Nasıl? Biz kendimizi açıklıyoruz.
Bunu mu açıklıyorsunuz abi?
Hocam kendimizi açıklıyoruz yani.
Açık etmeyelim de abi kendimizi. Açıklayalım, sıkıntı yok.
Ya şimdi mesele bu benim söylediğim. Herkese iş var. Bak ben sana söyleyeyim. Ama üniversite mezunu olmuş bir çocuk. Geleceksin 1500 liraya oturur çalışır mısın? Buna cevap versin bir defa. Ve cumartesi pazarı olmadan, mesai anlayışı olmadan ne kadar çalışacaksın? İşte o basamağı, siz piramidin en alt basamağından bir üste çıkana kadar. Biraz daha rahatlayacaksın o zaman. Bu da 2 sene demektir. Sonra aynı tempo içinde, biraz daha rahatlamış bir tempo içinde bir basamak daha çıkacaksın. Bu da 5 sene demektir. Sonra bir basamak daha çıkacaksın. Bu da 10 sene demektir. 15 sene sonra bir yere gelirsin ama şu performansı gösterirken gelirsin. Bana ilk iş söyleyen çocuk, iş bulduğumda ya bu da çok zor bir işmiş deyince 20'li yaşlarda bir çocuk bu lafı konuşuyorsa benim onunla diyorum ki kusura bakma sen 20'li yaşlarda koşmayacaksın da hangi yaşta koşacağım? Benim yaşlarımda mı koşmaya başlayacaksın? Yani böyle bir rahat olsun, özgür olalım, iş bizi bağlamasın vesaire şeklinde bir anlayışla öteki adamlar da patron insanlar, adam çalıştırıyorlar, binlerce sırada insan var. Tabii ki bu bir eşleme olmuyor maalesef yani.
Evet, şimdi abi bu tür ben Türkiye'de de 2 tür kurum, 2 tür gelenek, aslında 2 tür yol olduğunu da düşünüyorum bu anlamda. Bir tanesi tam da sizin ifade ettiğiniz şekilde çalışmanın önde olduğu, bir şekilde efendim insanın gayretiyle, sebatıyla, azmiyle bir yerlere geldiği yapılar ve kurumlar ve süreç. Bir tarafta da ayak kaydırmaların, işte efendim pay kapmaların, pasta bölüşmelerin ve dolayısıyla da o insanın karanlık tarafından neşet eden bir takım oyunların daha çok döndüğü yapılar, kurumlar ve süreçler. Bunlar ikisi aslında hakla batıl gibi yan yana ilerliyor. Şimdi Indira Gandhi var malum, meşhur Hindistan'daki büyük devlet adamlarından bir tanesi. Onu diyor ki benim diyor büyük babam bana diyor bir tavsiyede bulundu diyor çocukluğumda diyor. Hayatım boyunca hep ben onu tutmaya çalıştım. Dedi ki kızım iki tip insan vardır. Bir tanesi çok çalışanlar, bir tanesi de pastadan pay kapmaya çalışanlar. Evet. Yani çalışmakla ortaya çıkan o pastayı bölüşmeye çalışanlar. Ben sana tavsiye ederim ki sen hep birincilerden ol. Çünkü ikincilere talip çoktur ama birincilerde rekabet çok azdır. Yani oraya talip olan çok azdır. Şimdi bizlerin de gerçekten bu 2 süreçten ilerleyen, ben çok arkadaş, kardeş, etrafımızda insan gördüm. Gerçekten çalışmayarak ama network dediğimiz belli bazı bağlantıları kurulu düzen içerisindeki belli bazı insanları tanıyarak ve insanların üzerine belki basarak yükselmeye çalışanlar, bir de gerçekten saf gayretiyle, çalışmasıyla, azmiyle katma değer oluşturarak bir şeyler ortaya koyarak çıkmaya çalışanlar, belki bizim de tavsiye edeceğimiz yeni gençlere, bak buradan mı gitmek istiyorsun, buradan mı gitmek istiyorsun? Hı. Buradan gidersen niteliksizliğini, yeteneksizliğini ya da çalışmamazlıklığını ortaya bir şekilde kamufle edebilirsin. Ama bu taraf her zaman için namuslu insanların, onurlu insanların, dürüst insanların tercih ettiği bir yoldur. Gel bu tarafı tercih et demek lazım belki de.
Yani burada mesele liyakattir. Liyakatin ön planda tutulabilmesi için de hadisenin normal olması lazım. Liyakat diyoruz bir taraftan. Bir taraf, bak bu adam bu işleri yapabilecek niteliğe sahip ama içeri aldığında hainlik yapıyorsa liyakatın da bir önemi kalmıyor.
Evet.
Ortada hainlik varsa ne ön plana çıkıyor bu sefer?
Karakter, ahlak.
Aidiyet ön plana çıkıyor. Evet. Bu sefer adam liyakatı bırakıyor, ait olmayı ön planda seçmeye başlıyor.
Evet.
O zaman da işler yürümüyor.
Evet, evet.
Yani liyakat dediğimiz şey ne olursa olsun dürüst olarak devam edebilme mantığıdır. Yani aslında bu iş nereden bozuluyor? Sistem yaklaşımını biz biliyoruz değil mi? Küçük sistemler büyük sistemleri etkilerler. Sistemin bozulması şuradan meydana geliyor. Siz bütün bu oyunun çarklarını bozuyorsunuz. Oyunun çarklarını bozduğunuzda orası da bozulmaya başlıyor. Neresi bozuluyor? Sen eğer seçilmiş insanları rahat bırakmıyorsan, halkın kararına saygı göstermiyorsan, ne olursa olsun bizim dediğimiz olur, benim düşüncem olacak diyorsan, o adam liyakatli de olsa ihanet etmeye başlıyor. Bu sefer o adam liyakatliyi değil de ihanet etmeyecek adamı tercih etmeye başlıyor.
Sadık oyun, olsun.
Sadık olsun. Sadakat birinci derecede önemli hale geliyor. O işin yanlışı bu.
Evet.
İşin yanlışı bu.
O zaman da kalite düşüyor. Kalite evet. Düşünce de işin kendisi bizatihi bozulmaya evet. Başlıyor. Ve bu da bir kader oluyor abi daha sonra. Bir toplu halde bir izmihlal. Allah evet. Muhafaza bir tokat geliyor yani bir tokat.
Evet şeyler öne çıkıyor işte o zaman. Yani bir takım açık kapalı teşkilatlara bağlılık.
Evet.
Liyakatin yerini almaya başlıyor. Bu siyasi şeyler olabilir. Masonik şeyler olabilir.
Evet adamım yani.
Mezhebi şeyler olabilir.
Evet.
Yani hepsi olabilir bunların. Bu bağlılıkla işler götürülmeye çalışılıyor. Bu sefer karışıklık daha da fazlalaşıyor. Evet.
Bu doktora çalışmaları malum Amerika'da Anglo-Sakson dünyada çok önemlidir. PhD dedikleri şey. Evet. Mehmet abi bunların bizde genelde doçentlik çok önemlidir ama yani orası çok kritiktir aşmak. Ama esas şeyde Anglo-Sakson dünyada o doktora derecesini
almak. Doktorayı verdiğinde orada hoca statüsüne yükselirsin.
Hatta şöyle evet. Bir şey şöyledir orada doktoranın anlamı. Yani o ilim dalında hangi alanda yoğunlaşmışsan ve derinleşmişsen artık sen herkesin kabul edebileceği söz söyleme evet. Yetkisine sahip. Evet. Çünkü artı bir şey koymuşsun. O ilim dalına bir katkıda bulunmuşsun şeklinde algılanır ve öyle kabul edilir. Şimdi bunu da Elinoğlu oturmuş hesaplamış Mehmet abi. Demiş ki 10.000 kaliteli saat geçirirsen bir doktora derecesi elde edebilirsin demiş. Yani dersleri hesap etmiş. Kütüphanede geçirdiği vakitleri hesap etmiş. O tez yazım sürecini hesap etmiş. Ve 10.000 kaliteli saat. 10.000 saat değil 10.000 kaliteli tamam. Saat. Yani içini doldurduğun bir şekilde istifade ettiğin ve her dakikasına belki... ifade ettiğin kendini tam anlamıyla ortaya koydun, tam anlamıyla verdiğin 10.000 kaliteli saat. Aslında bu her şey için geçerli.
Her şey için geçerli.
Yani herhangi bir mühendislik derecesi, bir efendim
sanat faaliyeti.
Sanat faaliyeti, spor. Bir yetkinlik, herhangi bir yetkinlik yani her şey.
Hatta
yani.
Tasavvuf.
Evet. Kamillik bile belki
evet.
Belli bir kaliteli
saatle o ritüelleri uygulamak.
Evet, birikim olması gerekiyor. Şimdi bunlar boşsa bir kısmı. Hakikaten bu daha sonra temsil ettiğiniz o mesleğe de ihanet olmuş oluyor. Sizi o noktada uzman olarak gören insanlara da ihanet anlamına geliyor bu.
Aslında tam da orada ayak oyunları başlıyor. Sen çünkü kendi o yetkinliğiyle o şeyi almadığın için ayak oyunlarına devam ettirerek senin yerine alacakları kaydırmaya, yükseltmemeye, başka şeyleri onun önüne çıkarmaya çalışarak bir mücadelenin içine giriyorsun.
Evet.
Tam da oyun buradan bozuluyor zaten.
Evet, evet.
Daha evvel de bahsetmiştik bu 10.000 saatten biz.
Evet, burada yani bahsetmiştik
radyoda ya. Başka bir vesileyle.
Evet, evet.
O hakikaten önemlidir. İnsan hayatının da her safhasında geçerli bir şeydir bence. Ya dostluk bile böyledir Lütfü hocam ya. Kaliteli insanla bir şey paylaşmak değil mi?
Evet.
Budur
evet.
Yani.
Eş olmak da böyledir.
Eş olmak
abi.
Da yani böyledir.
Evlilik de böyle bir süreçtir. Ya biz ilişkilerimize bu anlamda çok yatırım yapmıyoruz.
Yapmıyoruz
abi.
Evet.
Evet, halbuki maalesef. İlişkiler de yatırım gerek doğru. İstiyor. Bir kaliteli çocuğunla vakit geçirmek mesela. Yani hakikaten bir böyle yasak savar tarzı bir vakit geçirmek mi o? Gerçekten gönlünü kalbini verdiğin, gözlerini böyle nazarlarını akıttığın bir ilişki mi acaba?
Ama bugünün dünyası nasıl? İlişkiler. Yani ben şöyle korkuyorum. Adam bir anda seninle samimi oluyor. Ya bir süreç var. Sizin bahsettiğiniz gibi böyle bir vakit harcayarak... Kaliteli bir şeyler paylaşarak gelen... Hayır bir anda adam senin en samimi adamlarından biri oluyorsa kork ondan.
GDO'lu tavuk gibi abi yani.
Kork ondan.
Hani gezen tavuk diyorlar evet. Ya. Gezen tavuğun hakikaten çok gezmesi lazım. Belki o da diyelim 100 kaliteli evet, saat doğru, gezecek doğru. Ki... O tavuğu yumurtası bir şey olsun eti bir kıvama gelsin. Ama diğer tarafta gözüne günde 2 defa ışık verilip de... Yumurtlaması sağlanan o böyle baktığın zaman da bayağı bir efendim cüsseli tavuk... Tam da şey gibi işte yani biraz önce ifade ettiğiniz o bir anda sizinle arkadaş olan evet. insan gibi yani.
Sonra arkadan bir şey çıktığını görüyorsun.
Evet.
Yani
evet.
Halbuki o kadim şeyler
şey.
Kolay ortaya çıkmıyor yani evet, doğrusu evet. Da bu. Evlilik de böyle adam yani o şey Evlenmeden, aynı evin içine girmeden insan birbirini tanıyabilir mi kolay kolay? İstediğin kadar nişanlılık, sözlülük yaşa.
Evet.
Değil mi? Aslında o da bir görüntü. Orada
ya,
bir
flört görüntü de bu anlamda sahte bir şey yani.
Orada bir görüntü sergileniyor. Evet, o ama hadisenin aslı beraberlikle yaşanıyor. Tabii o önemli bir şey. Yani şimdi o da bir her şey algı oldu ya bugün. Her şey pazarlama oldu ya. Her şey görünlü, arkadaki önemli değil. Görünen şey önemli oldu ya. Bu da neyi veriyor bize aslında? Hep seyrettiğimiz şeyler. Çok kanıyoruz diyorlar değil mi o şey? Hatta o IŞİD, DEAŞ görüntülerindeki cinayet sahnelerinde.
Onların da birçoğunun montajı oldu.
Kurgu, montaj.
Evet.
Bunlar ortaya çıkmaya başladı. Adam bir tamamen bir şeyi değiştiriyor yani bu manada. Evet. Yani bu işte hadisenin her bir boyutunda da bu iş var.
Siz bir ara beraber kariyer gezileri yapıyorduk abi, evet, üniversitelerde. Orada evet. ifade ettiğiniz bir husus vardı. Yani dün babaannem işte bu çevirmeli telefon kullanırdı. Hı. Üzerinde dantela örtüsü vardı ve evin en nadide köşesinde dururdu ve yıllarca da o çalışırdı.
Şimdi 60 sene kullanırdı, bugün bile kullanır.
Şimdi 3 ayda, 5 ayda, 1 senede, 2 senede telefon değiştiriyoruz. Kullanat mantığı var. İlişkiler de böyle oldu artık.
İlişkiler
yani.
De böyle.
Yani üstünü çiziyoruz adamın yani, anında gönderiyoruz yani.
Yani şu var, yenisini al. Yani bu nerede var? Eşyada var. Peki eşyadaki bu özellik nereye yansıyor aslında?
İnsana yansıyor. Mesela
insana da yansıyor. İnsana yansıyınca ne oluyor biliyor musun? Bir işe giriyorsun. Beğenmiyorsun. Tatmin olmuyorsun. 6 ayda nasıl bileceksin ki? Yok. Diyorsun başka bir işe geçerim. Okul. Çoğu adam çok zor bir okula giriyor. Siz de yaşıyorsunuz.
Evet.
Diyor ki ben buradan bırakacağım, çıkacağım. Niye takılmış bir yerde? Efendim o da bizim patika dediğimiz alandır değil mi kariyerde?
Evet, evet.
Yani patika nedir? Biraz daha zor bir dönemeç gelmiştir. Aslında onu bir daha gayret sarf etmen lazım. Aslında o patikayı açtığın anda rahatlayacaksın. Yani yüsra meselesi o. Hmm. Ya yani her zorluğun arkasında bir kolaylık var.
Hatta
kariyerde
kolaylık
de var. Kariyerde de var. Patikada takılıyor, adam iş değiştiriyor. Evet. Patikada takılıyor, adam ev değiştiriyor. Patikada takılıyor, adam arkadaş değiştiriyor. Patikada takılıyor, adam boşanıyor, yenisiyle evleniyor. Yani bu hayata yansıması. Yani
ilişkilere yatırım yapmamak bu anlamda da aslında anlaşılabilecek bir şey. Çünkü sabat yok, sabır yok, azmetmek ve burası tamam işte sahip olduğum yerdir. Buradan yola çıkıp devam edeceğim demek. Şunu da görmüyor ki insanlar. Aslında o zorluğu görüp de döndüğü yer yine karşısına çıkacak bir
tabii,
şey yani. Kaderinde var çünkü o böyle bir şeyi. Çünkü o senin kendi ruhunda aşamadığın bir şey yani.
Daha kendi... aslında karşısına çıkacak ama daha bıkkın olarak,
evet,
daha
evet.
Artık mücadele azminden kopuk olarak karşısına
evet,
çıkacak.
Evet.
Bu da orta kariyere geldiğimizde bize orta kariyerde anlatırız yani. Tam böyle orta kariyer platformudur o da. Artık bütün şeylerini kaybetmişindir. Yaş 35 yolunu yarısı etmiştir. Fakat öne doğru da bir şey görünmüyordur. Artık orada sen
platoya girersin.
Plato, kariyer yani platosu.
Evet, evet.
Dümdüz bir alandır. Sana zevk de vermez.
Evet, evet,
yine
evet.
mi bu işe gideceğim? İleriye doğru bir yükselme şeyin de yoktur. Beklentin de yoktur. Azap olmaya başlar.
Evet, evet.
Evlilikse evlilik, işse iş, okulsa okul, hayatsa hayat.
Ondan sonra karamsar, pesimist, her
doğru.
şeye böyle
tam da burada ne var aslında? İki günün bir olmaması var değil
evet,
mi?
Evet,
her
evet.
gün bir şey koymak var.
Evet, evet. evet. Mehmet abicim oradan buradan konuştuk. Nasıl başladık, nasıl bitireceğiz bilmiyoruz derken bak ilk
Doğru.
bölümü bitirdik.
Yine de şeye bağladık ama değil mi yani?
Açıklıyoruz yine bakın
ya. Hadise bağlıyoruz ya netice.
Yani ya
radyonun
kadar,
ruhuna da ihanet etmiyoruz.
Etmiyoruz yani her ne kadar okuma okuma yapmasak, okumakla beraber açıklama yapsak da.
Evet tamam.
bu süreci götürüyoruz. Bu arada geçen birkaç arkadaştan şey geldi. Onu da paylaştılar hatta. Malum radyomuz artık ulusal bir radyo. Ulusal frekansta yayın yapıyor.
Hı.
Ama belli bazı geçiş noktalarında farklı frekanslar oraya karıştığı için diyelim açıyor Erkam Radyo arkadaşımız. Başka bir ses görüyor. Hemen telefona sarılıyor. Diyor ki bak abicim diyor şu anda Erkam Radyo'da hatta çekip gönderenler olmuş. Paylaşanlar olmuş. Ya buna kadar aslında duyarlı bir dinleyicimiz olduğunu da gösteriyor. Biz de kendi kendimizi bu anlamda çekediği oluşumuz iyi bir şey abi.
Ben de şundan korktum. Hani bunun devamında siz diyeceksiniz ki tam bizim programı dinliyormuş. Açıyor. Ya Erkam Radyo'yla ilgisiz birileri çıktı.
Yok yok.
Ha.
O kadar diyeceğim.
Ha tamam. Neyse.
Efendim biz birazdan tekrar beraber olacağız. Erkam Radyo'da hayrola da Mehmet Lütfü Arslan ben ve Mehmet Emin Okur ağabeyimle beraber her pazar olduğu gibi sizinle beraberiz. Bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız. Hayrola da tekrar beraberiz kıymetli dinleyiciler. Erkam Radyo'da kalbimizin frekansı 96.8'de. Her pazar olduğu gibi yine ben Mehmet Lütfü Arslan, Mehmet Emin Okur ağabeyimizle beraber sohbetimize devam ediyoruz. Bak yine sohbet dedim abi. Yine tamam. Yine işi olması gerektiği noktaya getirdik. Tamam. İki tane gündem aslında belirlemiştik ama birinci bölümde onlara çok değinme fırsatı bulamadık. Bir tanesi malum artık referandumun önü açıldı Mehmet abi. Referanduma gelelim, onunla ilgili kanaatlerinizi alalım ama ondan evvel bir de yine eş zamanlı bir açıklamada, daha doğrusu gelişmede şeyde oldu. Atlantik'te, Atlantik ötesinde Trump yemin etti. Gerçi Obama'nın yemin törenine göre daha mütevazi, daha az katılımlı bir şeydi. Çünkü Obama'nın yemin töreninde özellikle o siyah halkın, yani siyahilerin böyle bir hani yüzyılların o öç alma duygusu ya da işte bak biz de kazandık artık, bir siyah da cumhurbaşkanı, başbakan oldu, affedersiniz başkan oldu diye belki katılımların da çok etkisi vardı ama bu seferkinde ilginç bir şekilde Hollywood yıldızları da protesto ettiler Trump'ı ve onların protestosu da renkli olmasının aslında altında yatan sebep buymuş meğer. Çok renksiz, tatsız, tuzsuz bir şey oldu dediler ama Trump'ın bir açıklaması vardı ona da. Dünyanın bir numaralı adamı oraya gelmiş. Onlar gelmese ne olur?
Ünlüler gelmese ne olur? En ünlü burada demiş, değil mi?
Evet. Ya böyle çok ilginç bir megalomanla karşı karşıyayız. Doğru. Nereye doğru gidecek? Dediklerini yapacak mı? Ondan da çok emin değiliz ama siz ne düşünüyorsunuz Ömer abi? Trump'la ilgili.
Trump'la ilgili. Ya Trump çok itici geliyordu en başta bize. Geçen senelerde vesaire falan filan, böyle ilk aday olduğunda. Böyle hakikaten paranın şımarttığı, megaloman falan filan. Sonra zaman içinde bu tepkileri gördükçe sanki Trump bizden biri gibi gelmeye başladı. Yani.
Ya çünkü bizde bir kesim de hakikaten onu böyle bir hani biraz artık nasıl benzetiyor bilmiyorum ama Cumhurbaşkanımıza benzetip, hayır, halkın adamı diye belki.
Cumhurbaşkanına şöyle manada, benzeme manasında değil ama sanki tepkilerde bir ortaklık var.
Evet, evet.
Yani işte diktatörlük geliyor, narsist geldi efendim. Bu biz şeyimizi devam ettireceğiz. Eylemlere başlıyoruz. Her günde bir eylem, yüz eylem falan filan.
Evet, evet. Sanatçılar. Ya biz bunları görmüştük bu sahnede.
Yani hep sanki tanıdık şeyler gibi geliyor. Evet. Oradan bir yakınlaşma oluyor. Yoksa bence yani Trump'ın veya
adama hüsnü zannetmeye başladık yani.
Yani Clinton'ın veya Obama'nın birbirinden farkı olduğunu zannetmiyorum. Yani evet. Obama'da da böyle bir hüsnü zan oluşmuştu ya, sonra gördük ne
Hüseyin
olduğunu.
Hüseyin diyerek Hüseyin
Amerika'nın
Obama
en kötü başkanı oldu yani bizim açımızdan en azından. Ben Trump'ta da, ama Trump'ın bir takım şeyleri kırması güzel. Yani en azından biraz daha ben şunu bekliyorum. En büyük şey ne olabilir? Şunu söyleyeyim. Yani bu dünyadaki bu hegemonik baskıyı, adam öyle söylemişti çünkü. Yani ben ya bütün bizim şeylerimiz dışarıya gidiyor. Dışarı dengelere gidiyor. Harcamalarımız şunlar bunlar. Ülke içinde hakikaten orada söylüyorlar. Yani yollar kötü, yatırımlar yok. Orada da ciddi bir düşüş var. Ya ben bu parayı bu içeri harcayacağım artık, kendi halkıma harcayacağım deyip şöyle bir umudum var. Ya
biraz kenara çekilseler.
Elini eteğini çekecek mi bu Orta Doğu'dan, bir şeyden falan filan, bizi karıştırmaktan vazgeçecekler mi şeklinde. Fakat biz biliyoruz ki yani bu da 200 senelik bir şey, yani bunların genel karakteri bunun üstüne kurgulu zaten. Ya sanki orada da bir mücadele olacakmış gibi. Oradaki halkın da yani tabii ya, bir de Amerikan halkını siz daha iyi biliyorsunuz adam, değil mi? Şurayı göster de sen gösteremez. Evet. Değil Türkiye'yi, Paris'i gösteremez adamın. Çoğu yani belki %60-70'lik.
Ben bunu bir gazetecilik profesyonel sormuştum da. Yani böyle sizin lokal haberlere, yerel gündeme daha çok ilgili oluşunuz niye bundan kaynaklanıyor? Ya biz demişti, yan taraftaki komşumuzun köpeğine ne olduğunu, Irak'ta, Afganistan'da ne olduğundan çok daha önemseniz o haberi görmek isteriz. Demişti. Çünkü onlar çok bireysel insanlar. Kendilerine, kendi gündemlerine çok mısırlar. Ve oradan hareket edip oradan yaşamayı seviyorlar. O yüzden mesela Weather Channel dedikleri bu hava kanal, hava durumunu gösteren kanal orada çok önemlidir. Herkes onu bir şekilde bakar, seyreder, izler. Havanın nasıl olacağı, çünkü nasıl yaşayacağına dair en önemli gösterge olduğu için hava durumunu çok severler, beğenirler, isterler. Dolayısıyla böyle bir hakikaten, ama öyle bir entelijansiye var ki abi orada. Üst tabaka, krem tabaka. Hı. Dünyanın jandarmalarını yürütmek noktasında ve zaman zaman mesela CIA başkanının, CNN'in, yani bu buna establishment diyorlar. Yani oradaki o kurulu düzeni götüren adamların biraz karşı karşıya geleceğini düşünüyorum ben. O açıdan çok farklı şeyler de olabilir yani, Trump'a yönelik.
En azından yani bu kadar rahat olmazlar diye bakıyoruz. Zaten bu 11 Eylül hadisesi de yani adamların tüm o algısını değiştirmek için Pearl Harbor gibi. Yani bak sen kendi burada, kendi bir adanda bağımsız bir yaşam sürdürdüğünü zannediyorsun ama bak bu ne oldu, kim geldi buradan sana? İşte bak ta Japonlar geldi senin içini bombaladılar. 11 Eylül'de bak ta Araplar geldi seni yok etmeye çalıştılar, evet, gibi evet, evet, bir şey yerleştirdiler.
Evet evet.
Bu
evet
tip şeyler de beklenebilir belki bu manada.
Yani aslında mesela Demokrat Cumhuriyetçi Parti ayrımı vardır ya Amerika'da. Evet. Demokratlar genellikle kendi iç dinamizmimizde kalalım. Yani hakları, özgürlükleri çoğaltalım, hı-hı, geliştirelim derler. Cumhuriyetçiler tam tersi, işte o petrol endüstrisine, silah endüstrisine, evet, dolayısıyla daha böyle farklı bir bakış açısıyla,
daha derin devlet bakışına sahip. Evet,
tam tersi. Şimdi cumhuriyetçilerin başındaki adam bunu, yani evet, bir demokrat aslında idealini temsil eden bir konumla geldi. Hakikaten ne olacağını merakla bekliyoruz. Gelelim bize Mehmet abicim. Bizde de tarihi bir dönemeç yaşandı, evet, malum haliniz. Dün itibariyle referandumun yolu açıldı. Başkanlık sisteminde artık meclisteki görüşmeler bitti. Halkla sandık arasına artık kimse giremeyecek. Sandığa gidecek milletimiz ve kararını verecek. Başkanlık olsun mu olmasın mı? Bu noktada da ben özellikle sabahın saat 4:20'sinde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını dikkate vermek istiyorum, dikkatinize vermek istiyorum. Yani 17 Ocak 2017 tarihinin bir ihanet tarihi olduğunu, meclisin halkına ihanet ettiğini, milletine ihanet ettiğini söyledi ana muhalefet lideri. 200 yıllık bir demokrasi mücadelesinin vazgeçilemez bir mücadele olduğunu, dolayısıyla artık bu noktada bir ölüm kalım mücadelesi verileceğini falan ifade ediyorlar. Buna katılıyor musunuz? Yani bu 200 yıllık demokrasi mücadelesinde aslında gelinen bir evrim, hani terakki anlamında bir güzel noktada mıyız? Yoksa tam tersi bütün kazanımlar, onlar öyle söylerler ya, kazanımlar derler. Bütün kazanımları yok edecek bir gelişmeyle mi karşı karşıyayız?
Evet. Tabii burada 200 yıla çıkmaları ilginç. Yani 200 yıla çıkarak herhalde Osmanlı döneminde içine girmiş oluyor.
Tam tanzimatla başlatıyor aslında.
Cumhuriyetimiz 80 senelik bir cumhuriyet. Daha evvel de Osmanlı'ya ait. Bizim hep dediğimiz şey ya, biz yani öncesi sonrası bu büyük bir millet bu. Binlerce seneye gideriz biz. 1000 sene evvel Anadolu'ya girişimiz zaten yani. Onun da öncesine aldığımızda biz hep böyle bakardık. Onlar da miladı bir yerden başlatırlardı hep. İlk defa 200 seneye çıkmaları güzel bir şey.
İyi,
ama
yavaş yavaş yükseliyorlar.
Ama
yani
zannediyorum ki bu yani 200 seneye çıkmanın altında o 120 sene de yani Osmanlı'yı çökerten 120 seneye mi sahip çıkıyorlar? Yoksa Osmanlı'nın o geleneksel işte tanzimatla başlayan meclis vesaire falan bunlara mı sahip çıkıyorlar? Tabii ben şöyle görüyorum biraz daha hadiseyi. Bizim bu demokrasi geleneğimiz vesaire falan filan diyor. Geçen konuştuk değil mi? Yani geçen hafta konuştuk. Yani kadınlara seçme seçilme hakkının verileli. Ben başörtülü kadınlara seçme seçilme hakkı verileli daha 2 sene olduğunu söyledim. Yani buradan da baktığında başka bir taraf görüyorsun. Hani diyor bu bir milletin ne diyorlar? Meclise ihanettir.
Evet öyle diyorlar.
Yani
meclisin ihanetidir millete. Meclis ihanet etmiştir. Ya meclis ne ki peki?
Peki yarın bu şey olunca gidecek halkın karşısına %60-65 ile geçtiğince millete mi ihanet etmiş olacak bu sefer? Yani tabii bir kısır döngüyle karşı karşıyayız.
Evet, evet.
Yani siz bunları niye şeflik döneminde söylemediniz? Niye bunları açık oy gizli tasnif döneminde söylemediniz?
Evet.
Niye halkın seçtiği göz bebeği o güne kadarki en sevilen lideri asarken, Menderes'i asarken söylemediniz? Şimdi söylüyorsunuz bunları. Neyi gördünüz de bu oluyor?
Evet.
Yani ben bu şöyle görüyorum. Ya geçen hafta da konuştuk. Yok başkanlık sistemiymiş, yok başka bir şeymiş, yok falanmış. Kardeşim bir takım insanlar seçimle gelip seçimle gidecekler mi? El netice. Evet. Sen beğenmiyorsan bunu çalışırsın. Önce önünde referandum var. Referandumdan geçirtmezsin bunu. Geçirtmezsin. O zaman da herkes oturur kabul eder. Bir tarafı da geçti diyelim ki. 5 sene çalıştın. Ya bu sistem böyle kötüydü. Şöyle iyi değildi. Bunu da anlatırsın. Gelirsin eski sisteme yine dönersin. Senin önünde bir engel mi var burada?
Yani yeter ki milletten ayrılma.
Yeter ki milletin onayını al kardeşim sen.
Evet. Yani bu... Bunların zaten problemi bu Mehmet abi. Yani milletin onayının, milletin teveccühünün, milletin efendim yöneldiği yönün bunlar aslında. Aksi yönde oldukları için. Evet. Milletin gittiği yerin aksine gitmeyi hep böyle itiyat edindikleri için. Ve aslında 70-80 senedir kendileri 150-200 sene çıkartıyorlar ama 70-80 senedir belki bunun karşıtı bir rejimle halka rağmen halkçılık yapan bir rejimle geldikleri için o alışkanlıklarını aslında yitirmek istemiyorlar.
Evet, bir de şu var, yani ben şöyle bir psikolojik bir şey var burada, yani bir korku var, hani öyle söylüyorlar ya, bu bir korkunun üstüne. Bu korkunun, sizin de dediğiniz gibi, yüzleşmek için korkuyla çocukluk dönemine inmek lazım yani. Bu korkular nerede yerleşmiş, onu teşhis etmek lazım. Bugün bir haber okudum. İlginçti, bana çağrışım yaptırdı. Bu Avrasya Tüneli'ni kullanmış bir hanım. Avrasya Tüneli'ne tam geçerken kapalı kalma korkusu varmış kadında. O arabayı da kullanamaz hale gelmiş. Yardım istemiş. Ondan sonra bir motosikletli durmuş falan. Sonra oradan şey çağrılmış. Kadını çıkarmışlar tünelden netice. Şimdi kadına niye? Ya işte ben çabuk geçmek için bunu kullandım. Fakat korkum depreşti yarı şeyde diye. Hatta sonradan yetkililer de açıklama yapıyor. Böyle 7-8 tane hadise yaşandı diyor. Ben biraz ona benzetiyorum. Yani Avrasya Tüneli gibi son derece modern bir şey yapılıyor. Adamlar da buradan tam ortasında kullanırken, ya iyi bir şey olmuşunu da bilirken, tam o çocukluk korkuları ve depresyonları, fobileri ortaya çıkıyor, tetikleniyor ve diyorlar ki imdat, kurtarın bizi. Yani ben buna benzetiyorum biraz bu şeyleri, tamam mı? Her şey işte Türkiye'de yapılmamış işler sussun 20 sene içinde yapılıyor. Efendim hastaneler dersen, yollar dersen, demokratik anlayış dersen, ya Allah aşkına ya. Hangi fraksiyon kendini ifade edebilirdi 30 sene önce, 40 sene önce ya? Kürt Kürdüm diyemezdi. Alevi Aleviyim diyemezdi. Tarikatçı tarikatçıyım diyemezdi. Yani değil mi? Bütün bunlara böyle şey arkadan baktığında, ya herkesin kendini ifade ettiği, bir şekilde özgür ortamında konuşulduğu, yani en büyük eleştirilerin yapılabildiği bir ortamı yaşıyoruz. Ondan sonra sen diyorsun ki bir anda senin o kapalı kalma fobin ortaya çıkıyor ve diyorsun ki lanet olsun, kim yaptı bu Avrasya Tüneli'ni? Yapılmasın kardeşim. Tünel de istemiyorum, yol da istemiyorum. Eskisi gibi yaşayayım.
Evet. Yani şimdi bu dediğiniz abi sosyal psikolojiyle ilgili çok aslında son dönemde çalışılan da bir konu. Yani nasıl insanlar hasta olurlar, psikolojik anlamda bir takım rahatsızlıklar geçirirler ve bu onların çocukluklarında yaşadıklarıyla, travmalarla ilişkilidir. Toplumların da böyle aynen bireyler gibi travmalar geçirebilecekleri, evet, bir takım hastalıklı hallere girebilecekleri gibi bir teori de var. Nitekim Nazi Almanya'sında da buna örnek veriyorlar. Evet. İşte hep bize de zaten bu halkın çoğunluğu, milletin çoğunluğu falan filan dedikçe bu aslında şeyi de hatırlatıyorlar. Nazi Almanya'sını da hatırlatıyorlar. Evet. Halbuki hasta olan, bir şekilde bu normalleşmeden bizar olan bir kitle var yani. Evet. Bu esas belki sıkıntı. Bunların rehabilite edilmesi gerekiyor belki. Ya bunu da dert etmemiz gereken yine biz Mehmet abi. Bunlar kendi kendilerine iyi olamayacaklar maalesef.
Şu var yani. Hakikaten bunun teşhisini de nereden koyuyorsunuz derseniz. Ya şimdi durduk yere bir insan ezandan niye korkar Lütfü hocam ya? Bir insan ezandan niye korkar? Bir insan başörtüsünü gördüğünde niye irite olur?
Evet.
Bir insan Kur'an sesiyle neden şey yapar, kendini başka bir tarafa doğru gidildiğini zanneder?
Ve bunu da anlat, ya niye böyle bir şey
niye
düşünüyorsun?
Neden böyle bir korkun var?
Bunu izah da edemiyorlar kendilerine.
Niye edemiyor?
Evet, bu bilinçaltına işlemiş bir şey yani.
Tam da bu işte yani. Evet, evet. Tam da bu.
Ya bundan belki yüzleşmeleri lazım.
Bu korkuların yani üstüne sen bir şeyler inşa, bina ettiğin için. Şimdi o bina ettiğin şeyler temeli sorgulandığı için sen bundan korkmaya bak. Çökecek diyorsun yani. Çökecek olan ne? Yani çökecek olan ne? Neyin bozulacak? Yani sen hakikaten baksan, yani bu, ben 94 seçimleriydi değil mi? İstanbul ve Ankara Belediyesi başkanlarının değiştiği dönemdi. O gün ben Bahçeli Evler'de bir lokantadaydım ve öğlene doğru sonuç netleşti.
Evet doğru.
Ondan sonra tam o netleşme zamanında yani yan masada şunu konuşuluyor. Liseli çocuklar. Ya biliyor musunuz işte şey geldi Tayyip Erdoğan. O zaman da tek en böyle cafcaflı ilk şey aşağıdaki sahilde olan alışveriş merkeziydi.
Hmm. Tamam Bakırköy Galeria diyorsunuz.
Galeriaydı.
Evet evet.
Galeriayı cami yapacakmış diye hepsi de buna inanarak Allah Allah cami mi yapacak olur mu böyle bir şey şeklinde konuşuyorlar.
Ben o sırada şey değildim abi işte işletme okuyorduk Marmara'da evet, Göztepe kampüsünde. Evet. Ekalliyet yani azınlık bir çocuk var sınıfta bir kız. Şimdi işletmede bulunması gereken tesisler, tesislerde bulunması gereken böyle bir şey anlatılıyor, hoca anlatıyor. Tam da o sırada o haber geldi. İşte İstanbul düştü. Böyle düştü. İstanbul düştü. Hemen sınıfta böyle millet birbirine İstanbul almışlar falan filan. Kaldırdı, el kaldırdı bu kız. Hocam bundan sonra dedi muhtemelen dedi işletmelerde bulunması gereken dedi tesislerden bir tanesi dedi mescit olacak, cami olacak. Öyle bir döneme girdik. Nasıl söylüyor bunu ama böyle bir ahva edasıyla yani.
Ama nasıl bir uzak görüş varmış o kızcağızda. Ki geçen sene aşağı yukarı her okula mescit açıldı, bizimkine de açıldı. Yani ben şey yaptım böyle yani insanlar şöyle düşünüyorlar. Diyor ki mesela ya Taksim'e siz niye cami istiyorsunuz kardeşim? Aşağıda var. Dolmabahçe Camii'ni gösteriyor. Yani Taksim'den aşağıdan A camiden daha aşağıda bir şey olması bakımından oraya gitmek bir yarım saat, gelmek bir yarım saat, bir saattir. Beş vakit namaz kılan bir adam için en azından günde üç defa, üç saattir bunu hesap edemiyor o adam.
Evet evet çünkü yani. Hayat tarzı değil yani.
Heh, mesela değil mi? Onun gibi ya bunların hepsi boş çıkmadı mı ya? İçki tüketimi daha mı arttı daha mı azaldı? Piyangoculuk, loteri şeyleri, kumar daha mı arttı daha mı azaldı?
Lüks tüketimi hakeza.
Lüks ayrı bir şey. Hadi onu haram diyemezsin bir şekliyle. Kadın erkek ilişkileri. Bugün yani başörtülü kızlar bile gayet rahat bir hayat yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu manada. Ya baktığında hepsi bir tarafta. Sen de bu karalar bağlamışsın falan filan. Yani işte ya gittik bittik bitmiyor işte. Yani burada bir kültür var. Bu çok çabuk değişecek bir şey değil ki. Yani adam neyi değişti peki? Ne değiştiğine bakıyorsun?
Yo daha zenginleşti. Daha imkanları farklılaştı, evet. Bollaştı. Hatta şöyle bir şey de oldu zannediyorum. Yani yeme içme ise burası. Üst sınıfın refah ve imkanı artması itibariyle belki dünya liglerinden daha önde bir noktaya geldi. Buna rağmen insanlar böyle bir korku içerisindeler. Bunu anlamak. Belki de şöyle düşünüyorlar
İşte
abi.
İşte çocukluğa inip o çocukluk sendromunu bak ya yanlış yapın. Ya ezan kötü bir şey değildir. İçkiye karşı olmak kötü bir şey değildir.
Bu acaba bir tarafından da şöyle bir şey de olabilir mi acaba? Yani normalde bunların zaten kazanımlarının gitmeyeceğinin ellerinden
Ya kaybedim yok ki ortada. Senin evet, o kazanımların.
Farkındalar ama bir demokrasinin kılıcı gibi milletin böyle başına tutup bunları aman belli bir noktada dursunlar bunlar diye bir tehdit unsuru olarak mı kullanıyorlar?
Görmek istemiyorlar. Yüzleşmek istemiyorlar. Bir başörtülü kadının hademe olmasını kabul edebiliyorlar ama profesör, doçent olarak üstlerinde olmasını kabul edemiyorlar.
Bakan olmasını hazmedemiyorlar.
Efendim mahkemede yemek pişiren, servis eden kadının başörtülü olmasını kabul ediyorlar fakat hakim, savcı, avukat olmasını kabul edemiyorlar. Meclisteki bir temizlikçi kadının başörtülü olmasını kabul ediyorlar, milletvekili olmasını kabul edemiyorlar. Bu manada yani. İçkinin kötü olduğunu biliyorlar. Kendileri de çoğu zaman bununla mücadele etmek noktasında ya içki kötü bir şeydir diye söylemelerine rağmen içki meselesinin yasaklığını bir sendrom depreşiyor. Orada kabul edemiyorlar. Yani yoksa Allah aşkına ya benzin istasyonlarında içki satılıyordu. Ondan sonra ben bir gün Tekirdağ bir seyahatteyiz. Ondan sonra bu biri bira istedi. Şoförün biri geldi. Ya dedi adam sattırmıyorlar dedi artık dedi. Ya ben baktım adam uzun yola gidiyor.
Bira istiyor.
Bira istiyor. Ya dedim iyi ki sattırmıyorlar kardeşim dedim ya. Yani uzun yolun bir benzincisinde içki satılır mı ya? Adam içip ondan sonra olmadık kazaya sebep oluyor. Bu evet. Mantıka ama yok, içki satılmaması orada esas. Yani hikmetine bakmadan yani.
Evet.
Evet.
Ya bu anlamda da gerçekten bir kesimin özellikle rehabilitasyona ihtiyacı var.
Var, çocukluğuna inmek lazım.
Çocukluğuna
ya yani çocukluğuna denerken yani bizim siyasi çocukluğumuza inmek lazım. Oradaki meseleleri orada çözüp halletmek lazım yani. Bu aslında kolay ya. Bu CHP'lilere falan şey yapıyoruz ya. Fırsatı kaçırdılar. Yani AK Parti başörtülü aday göstermeye cesaret edemezken başörtülü bir aday gösterselerdi işi çözerlerdi.
Yok abi, orada da imanları çok sarsıntıya uğradı.
Ben yani kendilerine ait yani.
İmanları. Evet. Bir ara çünkü Sultanbeyli'de
falan filan aday gösterdiler halbuki.
Ama adamı çıktığına çıkacağına pişman ettiler evet. Abi. O da ondan sonra da yani orada çok ciddi bir çekirdek şey var ki iflah olmaz yani. Rehabilitasyonla efendim çocukluklarına dönmekle bunlar yani bunların neyse daha fazla sözümüzü ileri taşımayalım. Bunların varacağı yer belli. Yani Sultanbeyli'de özellikle bir ara bir başörtüsü açılımı yapmaya çalıştılar. Yani o içerideki çekirdek evet, kadro evet. Ekip nasıl bu linç edecekti bunları yani evet. O kadınları şey yaptılar, pişman ettiler yani geleceklerine geldiklerine yani. Dolayısıyla bazıları için gerçekten demek ki olan da hayır vardır, olacak da hayır vardır diye.
Olur ya, hayır olacak göreceğiz daha
evet,
yapalım yani.
Evet, onu Cenab-ı Hakk'a bırakmak gerekiyor gibi düşünüyoruz. Biz vazifemizi yapalım abi. Haktan, hakikatten,
tabii.
Doğruluktan, dürüstlükten ve milletin gerçekten 200 senede elde ettiği bu onların ifadesiyle kazanımlardan biz bu referanduma doğru giderken çok güzel inşallah bir noktaya evrildiğini düşünüyoruz. Bunun da Cenab-ı Hakk'ın kemale erdirmesini niyaz ediyoruz. Diğer türlü hakikaten halkın, milletin dediğine de bakmayacaksak, onu da bir şekilde yok sayacaksak bu demokrasi oyununu niye oynuyoruz o zaman?
Evet.
Evet. Efendim hayrola da bugün yine her türlü konuya değindik. Biraz siyaset öndeydi ama gerçi yeme içmeden...
Arkadaydı. Önde olan şey ilk bölüm değildi yani.
İlk bölümde biraz daha konuştuk. Evet. Biraz yeme içmeden bahsetseydik daha böyle renkli olurdu sanki Mehmet abi.
Evet.
Neyse bir dahakine inşallah.
Neyse daha.
Çünkü ben onu bir hatta düşünüyordum buraya gelirken sorayım Mehmet abi diye. Çünkü yeme içmekle ilgili de gündem o kadar öne çıktı ki. Hmm. İşte bir takım şefler öne çıkıyor.
Geçen hafta hani biraz
bahsetmiştik hani. İşte artık insanlar yemek programları seyrediyorlar. Yemek yemenin bir kültür, bir lezzet olduğu. İşte gastronomi diye artık üniversitede bölümler açılıyor. Şimdi bunlar bir tarafından bakıldığı zaman kültürün rafineleşmesi, hani şehirleşmek, daha medeni hale gelmekle ilgili göstergeler ama bir tarafından da o hani İbni Haldun'un Hadari ve Bedevi ayrımında olduğu gibi
çeper,
aslında
öz ve çeper.
Evet. Yani öze, kendine ait o özü kaybediyorsun. Bir takım böyle işte yemekten, içmekten, müzikten, güzel sanattan, işte oturmaktan, kalkmaktan, efendilikten, çıt kırıldımlıktan. Maşallah yol çok güzelsin ama yani öz yok yani. İçinde bir şey yok. Bir insanlık, bir erdem, bir hak hukuk mücadelesi. Bir böyle ona şeyler ne derlerdi? Çok güzel bir ifadesi vardı. Yani hamiyetperverlik kalmamış yani. Evet. Bir hani bir gayret yok yani. Bir hakkın, hakikatin kaldırılmasına yönelik bir çabadan artık uzak kalıyorsun. Tatlı su insanına dönüşüyorsun.
Tatlı su insanına dönüştüğünde de ideolojiler de törpülenip kayboluyor.
Evet,
aslında
evet, evet.
Öteki tarafta ben de yani biraz öyle görüyorum. Yani dünyada iki tane ideoloji kalacak. Bir böyle küresel mantık içinde herkesi aynileştirmeye çalışanlarla dünyada bir takım şeyleri bozmaya çalışanlara, buna dünyanın dengesi de dahil. O şeyciler var ya şimdi, Greenpeace'ciler, falancılar,
evet,
filancılar.
Evet.
Orada bir vicdan var yani. Orada bir vicdan var. Yani işte dünya kirletilmesin. Dünya işte insanları, işte bak orada aç varken bilmem ne olmasın, açlıkla mücadele falan filan derken burada yakalanacak bir şey olabilir yani. Hani o eskiden solcu adam karşı çıkıyordu Amerikan emperyalizmine falan filan. Şimdi Ulan şimdi bakıyorsun Amerikan emperyalizmine en karşı çıkan adama bıçak biliyorsun yani bu seferde.
Evet evet.
Yani nereye
evet.
savruldu, farklı noktalara savrulmuş hadise.
Evet.
Belki yine böyle bir şey doğru gelebilir dünya yani bir uyanışla birlikte.
Abi o mesela bir ara Nikaragua'nın, İran'ın falan filan böyle oluşturmaya çalıştığı bir pakt vardı. Hı. İşte vicdan siyaseti, merhamet siyaseti diye. Dünyanın işte efendim bu emperyalizmin ortaya koyduğu bu fakiri daha çok fakir, evet. zengini daha çok zengin yapan düzene karşı çıkalım diye. Ama şimdi Nikaragua'nın geldiği nokta, çok affedersin Nikaragua değil, Venezuela'nın geldiği nokta. Yani enflasyon almış başını gitmiş, insanlar en temel ihtiyaçlarını bulamıyorlar. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ama bu Amerika'nın uyguladığı ambargo, işte etraftaki diğer o düzene karşı çıktılar ya. Bunun bir büyük bir faturasını ödüyorlar.
Ne kaybolmuş
ödetiyorlar.
En fazla? Ne kaybolmuş Venezuela'da? Bütün o direncin dinamiklerini korelasyona uğratan ne biliyor musun? Ahlak kaybolmuş.
Evet, evet.
Ahlak kaybolunca
her şey kayboluyor.
Her şey kayboluyor.
Evet, evet, evet. Dolayısıyla şu an o tür bir pakt yok. Onu temsil eden tek vicdanlı ülke de Türkiye kaldı.
Türkiye
yani.
Kaldı.
Evet, evet. evet. Bunu da artık bir dahaki sonraki
programımıza. Bak yemek programımıza. İçmeden yine nereye geldik?
yine.
Aslında bizim yani böyle boş yere konuşmak olmaz. O siz söylediniz ya yani bir masa gidiyorsun yani 1.000 lira hesap ödüyorsun neredeyse. Bunu bir sponsor olup bizim radyomuzun biz oralarda hadiseyi yerinde tespit etmemiz gerekiyor. Yani bunu da söyleyelim. Burada masa başında konuşmakla olacak bir şey değil.
Gitmek, görmek ve ona göre evet, gelip intibaları yani. Paylaşmak
böyle
gerekiyor.
Uzaktan konuşmak.
Evet, evet. Yani aslında bir Mehmet abi burada bir gurme programı da yapılsa olur yani.
Tabii.
Sonradan gurmelerin.
Bu tip şeylere açığız. Yeter ki insanlara faydası olsun lütfen hocam.
Peki. Efendim biz hayrola da yine konuştuk. Gönlümüzün bazen de haddimizin açtığı yerden. Ama niyetimiz halistir, sahiptir. Suçlisan ettiysek affola. Bir sonraki programda yani yine pazar günü 19'da hayrola da tekrar beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık efendim.